Ayrım 37 Dersim Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 350 Büyük ağacın kökü büyük olur. Ateşi çılgınlığı ve kaçışı yaşıyordu Dersim. Kırmızı Dağ'ın kuzey yamaçlarında Mameki Dağ Tugayı'na bağlı 25. alayla Demenan kolları arasında kanlı çarpışmalar oluyordu. Karenko'nun güneyi asker ve silahşör cesetleriyle dolmuştu. Çatışmaları yakından izleyen Tugay komutanı ilk planda Dolu Baba, Kerenko ve Kırmızı Dağ'ı silahlı Demenanlılardan temizlemeyi, ikinci planda ise Petere, Kafat ve Laç Deresi'ne girerek buralardaki mağaralara saldırmayı amaçlamıştı. Dağ Tugay'ının en çok korktuğu dere Laç'tı. Giren her bölüğü yutan aç bir canavar ağzını andırıyordu bu dere. Gece baskınlarıyla Tugay'ı önemli kayıplara uğratan Ivise Seykuali, Anavar Tepesi'ne mevzilenmişti. Birbirleriyle çatışmayı seven Demenanlılar, bu genç ve baskın ustası silahşörün yükselen otoritesine boyun eğmek zorunda kalmışlardı. Silahlı kolların Laç Deresi'ne çekilmesini savunan Hemede, Civekej gibi büyük bir otorite bile hareketlerini Ivise göre ayarlamak zorunda kalıyordu. Demenan'ın ünlü silahşörleri Hese, Geve, Kuemer, Mirzo, Slepet ve benzerleri Ivis'in emirlerini daha çok dikkate alıyorlardı artık. Ivis Kırmızı Dağ'ı kurtarmak, Timnas Tepe ve Roşnik Boğazı'nı tutan Haydaran ve Kör Abbas anaşiretleriyle birleşerek Mameki Dağ Tugayı'nı Dersim dışına sürmek amacındaydı. Makinalı tüfeklerin dağ toplarının önemli noktalara mevzilendiğini, bunları ancak cüretli gece baskınlarıyla söküp atabileceğini planlıyordu. Uğultuları duyunca mevzilendiği kayanın dibinden gökyüzüne baktı. Zel Dağı'nın kuzeyinde kuşatılan 3. tabura yardım için gelen uçak filosu Timnas Tepe'yi bombalayıp Kırmızı Dağ'a yönelmişti. Tiz bir narayla filoya ateş açılmasını emretti. 58 tüfek aynı anda takırdamaya başladı. İki uçağı hafif yaralanan filo hızla uzaklaştı. Bunun üzerine ordu mevzilerine sürünerek yaklaşma ve yakından çatışmaya girme kararını verdi. Çatışma bölgelerinde neler olup bittiğini merak eden Yavan, sabaha yakın Cilsur'un sığınağından çıktı. Hınzari, Bobiez Baba, Tujik Baba hattını kuzeyden gelen 57. alaya karşı savunan güçlerin mevzilerine doğru yürüdü. Düşüncesinin kendinden 1000 metre ileride yürüdüğünü, sırtında ise tonlarca korku yükünün olduğunu duyumsadı. Korkularını yenmek için mi savaşıyorlardı bu insanlar? Birden aklında köyüne gitme kıvılcımı çaktı. Yıllardır uğramadığı güzel köyü Birmanlardan erzak temin edebilirdi. Yeryüzünde 4 şeyden vazgeçilemezdi. Akraba, katır, kadın ve ekmek. Top gümbürtüleri geliyordu dört bir yandan. Kutu Deresi, Ahpanos, İksor ve Laç Deresi bombalanıyordu havadan. Kuzeyden güneye doğru ilerleyen 17. tümen, Bobiez Baba, Karasakal Tujik Baba hattına yerleşerek, kuzeye doğru ilerleyen Mameki Dağ Tugayı ile doğrudan işbirliğini gerçekleştirmek amacındaydı. Kanlı çatışmalara tanık oluyordu kalan deresi. Yavan zaman zaman kayalıklara, koruluklara sığınmak zorunda kalıyordu. Kadın ve çocuk ölüleriyle karşılaşmaktan korkuyordu. Yavan geceyi bir grup silahşörle Tujik Dağı'ndaki mağarada geçirdi. 78 silahlı insanın aileleriyle dağa sığındığını öğrendi. Birmanlara doğru gitmenin tehlikeli olduğunu anlattılar Yavan'a. 57. tümen Birman gediğini kapamış, Yalmanları, Harsi'yi, Zeruk'u, Misafir Almaz'ı yakmıştı. Teslim olan 58 Molla Ali köylüsünden bazılarını kurşuna dizmiş, diğerlerini ise sürgün için Erzincan'a göndermişti. Ateşe verilen Aktaş köyünden 5 kadın intihar etmişti. Anlatılanları yutkunarak dinliyordu Yavan. Tujik Baba'nın kendilerini koruyacağını söyleyen silahşörler, ordu karşısında iyi direnebileceklerini, geçmişte bu mübarek dağın nice orduları mahvettiğini anlatıyordu. Tujik Baba korusaydı Seyit Rıza'yı korurdu. Bunu söylediğine pişman oldu Yavan. Mağara karanlığıyla odun alevini bakışlarında korkuya dönüştüren insanların çoğaldığını düşündü. 17. tümenin Dersimlilerden oluşturduğu ikmal birliklerinin dağlardaki sahipsiz sürülerin tümünü toplayamayacağını düşündü. Kurtlar artak alanları parçalamadan birkaç tane bulmalıydı. İnsanların korkudan daralan alınlarını süzdü. Zifiri karanlıkta dağlara sığınan kadınların alınlarını merak etti. Konuşulacak hiçbir şey kalmamıştı yeryüzünde. Mermisinin sayısını ve ölüsünü düşünüyordu herkes. Ateşe verilen buğday tarlalarının ertesi yıl hiç insan eli değmeden eskisinden daha bereketli bir ürüne durduğu doğru muydu? İnsanlar birbirlerini öldürdükçe ısısı artıyordu güneşin. İnsanın şah damarındaki ısı ekmeği yakacak kadar azgınlaşmıştı. Tan aydınlığına top ve makinalı tüfek mermileri dövmeye başlayınca korkunç bir panikle uyandı Yavan. Tüfeğini kapıp mağaradan dışarı fırladı. Çukurlara, kayalara, çalılara mevzilenen Abbasan, Aşuran ve Beyit Uşağı'ndan silahşörler Tujik Baba'yı savunuyordu. Tujik Baba'yı savunma bahtiyarlığı coşkun çığlıklara, naralara, meydan okuyuşlara dönüşmüştü. 17. Tümen'e bağlı 62. Alay, Tujik Baba'yı güneyden yoğun bir top ateşi altına almıştı. Dağın doruğunu işgal etme görevi 3. Tugay'ın sağ koluna verilmişti. Tümen'in Tujik Baba saldırısını desteklemek amacıyla harekete geçen Mameki Dağ Tugay'ı, Karasakalı, Ahpanos'u ve İksor'u yoğun topçu ateşiyle hırpalıyordu. Direnişçilerin kalan deresi boyunca güneye çekilmeleri durumunda Tujik Baba'nın düşüşü kolaylaşacaktı. Yavan ince bir kurnazlıkla Tujik Baba'yı terk etti. Yanan küçük bir buğday tarlasının dumanını ciğerlerine çekti iştahla. Yeri göğü inleten top ve tüfek seslerinin Dersim'e yaklaştığını düşündü. Dersim ateş çemberindeydi. Hiç kimse bu çemberin içinde bana dokunmayan ateş bin yaşasın diyemezdi. Geçen yıl uslu duran aşiretler bile bu yıl hareketlenmişlerdi. Koç Uşağı'nın ünlü silahşörü Kopo Usen, Hozat Amutka telefon hattını kestikten sonra 60 kişilik bir güçle Amutka karakolunu basmıştı. Mermi katarlarını atının boynundan ve eğrinden sarkıtan Kopo, seyyar jandarma alayına karşı Zeyneltepe'de direniyordu şimdi. Tarladan kaçan yarı yanmış bıldırcın yavrularına yaklaştı. Başını dik tutmakta zorlanan ve gözlerini ikide bir usulca kapayıp açan yavruyu avucuna aldı. Yanmış tüylerin köklerini ve kızılcık kızılını andıran deriyi yakından inceledi. Yavrunun soluk alışına ve masumiyetine binlerce top mermisinin düştüğünü sandı. Avucunun içine kenetlenen ve beni bırakma diye bağıran minnacık tırnakları dinledi. Derinliğiyle insanı ürküten Ali Boğazı'nı düşündü. Mısteslic orada olabilirdi. Kuş Uşağı aşiretinin sığındığı bu görkemli uçurumlar diyarına gitmeye karar verdi. Yavru bıldırcını gözlerinden öpüp bir çalının dibine koydu. Yanan köylerin, tarlaların arasından geçti. Topların, makinalı tüfeklerin öfkesini dinledi. İkili üçlü uçan uçak filolarını izledi. Toplu halde yatan ölülere rastladı. Kurşunlanmış bir keçi sürüsünü seyrederken bıçağını çekip hepsini soymayı, parçalamayı, kavurup teneke teneke mağaralara taşımayı hayal etti. Hedefi belli olmayan amansız bir nefret ateşiyle tutuştu kanı. Yakındaki ormana girdi, sırt üstü uzandı. Çok yakınlarda cereyan eden çatışmaları dinlemeye koyuldu. Yavan Koç Uşağı bölgesine yaklaştığında askerin dağlarda kum gibi kaynadığını görünce şaşırdı. 4. Genel Müfettişlik Koç Uşağı'nın çetin bir aşiret olduğunu çok iyi biliyordu. General Alpdoğan direniş başlayınca genelkurmaydan bölgeye 2 alay daha göndermesini istemişti. Yozgat'tan gelen 93. alayın katırlardan indirdiği makinalı tüfekleri ve topları seyreden Yavan orduya bu kadar yaklaşmanın delilik olduğunu düşündü. Geçen yıldan kalma istihbaratçı belgesini koynundan çıkardı, açtı, baktı, katladı, koyun cebine yerleştirdi yeniden. Dersimlilerden oluşturulan ikmal birliklerinin geldiğini görünce ormana daldı. Top ve tüfek seslerini dinleye dinleye Ali Boğazı'na doğru yaklaştı. Kırılmış fidan ve kan kokuyordu rüzgar. Yavan Ali Boğazı'na karanlık çökünce girdi. Açılmış kartal kanadını andıran görkemli diş diş yükselen uçurumlar, dipsiz mantıksız karanlıklar, kaya balı, kan ve çiçek kokusu, yaralı uğultuları, ağıtlar, çocuk ve hayvan sesleri, üzerine yönelen nöbetçi namlularını hemencecik ikna etti. İlk girdiği mağaranın yaralılarla dolu olduğunu görünce mıstesil içi aradı kanlanmış gözleriyle. Korkudan çocuk düşüren kadınlarla, vücutları paramparça kanlar içinde inleyen insanların aynı mağaraya konulmasını garipsedi. Mağaranın dibini merak etti. Sıl içi bulamayınca çıktı. Mağaranın yan tarafında dinlenen keçi sürüsünün içinden geçti. Yaban tagar çayını izleyerek deredeki mağaraları tek tek yokladı, yukarı doğru ilerledi. Ermenilerin zor günlerde sığındıkları ünlü inlere tırmandı. Kayalara yan yana oyulmuş üç katlı koridorlu odaları yaralı çocuklar ve kadınlar doldurmuştu. Taş pencerelerden ayı seyreden hüzünlü yüzleri süzerek içeri girdi. Ürperdi. Kolları bacakları kopan, yüzleri tanınmayacak halde olan iniltili onlarca çocukla karşılaşmıştı. Çıra ışığında yaralı çocukların arasında gezinen kadınlardan birisine mıstesil içi sordu. Kadının ağzından dökülen sözlerden sadece Lace Meme Bale Usif adını anlayabildi. Anlaşılmayan kadınların ağırlığı altında eziliyordu dünya. Oyulmuş kaya koridoru tıka basa doluydu kadınlarla. Yaban ilerlemekte güçlük çekince geri döndü, en alt kata indi. Çıra ışığında ölmekte olan bir çocuğun başucunda buldu Sılıç'ı. ''Hızır yardımcın olsun Sılıç.'' Başını kaldırıp Yaban'a baktı Lokman. ''Oo, hoş geldin yavo.'' dedi, elleri kanlıydı. Sargı bezleri sarkıyordu boynundan, omuzlarından. ''Çok ölü var mı Sılıç?'' ''Çok ölü, çok yaralı var. Çoğu da çocuklarla kadınlardır.'' Sılıç'ın iki kurşun arasında kalmışçasına ezilen çaresiz sesinden etkilendi Yaban. ''Yaralılara bakan başka Lokman var mı?'' dedi. ''Zozik oğlunun kardeşi var ama onun da bir şeyden anladığı yok.'' ''Hıdı Sılıç nerededir?'' Çocuğun karnındaki büyük yarayı birkaç kadının yardımıyla bağırta bağırta diken Sılıç, ''Hıdı İksor'daki yaralıların yanında kaldı.'' dedi. Çıra alevinin aydınlattığı yaralı çocukları, kadınları ve mağaraya girip çıkan acılı babaları daha fazla seyretmenin bir anlamı olmadığına karar verdi. Kanını tutuşturan dayanılmaz bir susma arzusuyla yutkundu. Ölüm ile yaşam arasında salınan bu yaralı taş beşikten bir an önce çıkmalıydı. ''Bir yere gitme yavo'' diye mırıldandı ihtiyar Lokman. ''Yarın akşam İksor deresine birlikte gitsek iyi olur. Orada da çok yaralı var.'' ''Tamam, ben biraz sonra gelirim.'' Sılıç'ın fazla uzaklaşma uyarısını yanıtsız bırakarak dışarı çıktı. Karanlık insan ruhunun olağanüstü şartlarda açığa çıkan ses ve büyü alametleriyle yüklüydü. ''Ölüleri bu gece gömün.'' Ali Boğazı'nı uçurumlarda yankılana yankılana kat eden bu gür sesin Kopo Usen'e ait olduğunu anladı. Uçurumun dibinde bir grup silahşörle karşılaştı. Kara kehribar ışıltısını andıran kocaman bakışları ve dimdik duruşuyla geceye meydan okuyan Kopo'yu tanıdı hemen. ''Ooo, seni gökte ararken yerde buldum yavo'' diye bağırdı Kopo. Sıkı sıkıya kucaklayıp omuzundan öptü Yaban'ı. ''Azrail'in tepemizde uçurduğu çelik kuşların hakkından sen gelirsin ancak.'' Silahşörler Dersim'in amansız uçak avcısını seyre koyuldular hayranlıkla. ''Savaş başladığından bu yana hiç uçak düşüremedim.'' dedi Yaban. Sesine ince bir hüzün katarak ''Ama ben 6 tanesini yaraladım.'' diye mırıldandı. Yalanın gücüne inanan, kendinden emin bir insan gibi süzdü silahşörleri. ''Senin yaraladığın uçağın gökyüzüne bir daha kanat açması zor olur.'' dedi Kuopo. ''Bir yere gitme yavo. Bizimle beraber savaş. Usif ağanın vurulmasından sonra aşiretin morali bozuldu.''
''Doğrudur.'' dedi Emir Remici. ''Usiva, Kula, Alekek'te vurulmasaydı asker Armutka'ya zor girerdi.''
İki silahlı kişi çıktı karanlıktan. Kuopo'ya yaklaşan uzun boylusu ''Moksondolu Pir Usen gelmiş.'' dedi. ''Büyük mağaradadır. Aşiret büyüklerini bul getir.'' dedi bana. ''Yanında 2 sakallı daha var.'' Bir gün önce Somoşi sırtlarındaki başarılı direnişlerde halkın moralini düzelten Kuopo, ''Pir Usen'in gayesi Koçanlıların teslim olmasıdır. Yine bunun için gelmiş. Hele gelin.'' dedi. Hızla yürüdü dere aşağı. İğne atsan yere düşmez bir kalabalığa tanık oluyordu mağara. Muksundulu Pir Usen ağanın yöresini yaşlı Koçanlılar tutmuştu. Kuopo'yla Said Han ağanın içeri girişiyle kalabalık dalgalandı. Kısa bir hoşbeşten sonra kalabalık çıkış bekleyen merakçıl bir sessizliğe gömüldü. ''Gelişin hayırdır Usen ağa?'' dedi Kuopo. Sırtını odun yığınlarına dayayan Pir Usen, ''Benim gelişim her zaman hayırdır.'' dedi. ''Ben tüfekleri susturmayı, kanı kırımı durdurmaya gelmişim.''
''Abdullah Paşa'nın gayesi ayaklarımızı bu topraklardan kesmektir.''
''Abdullah Paşa'nın gayesi Dersim'e medeniyet sokmaktır Kopo.''
Medeniyet sözcüğünü duyan Yavan, Usena Ağa'nın bilgili bir adam olduğuna karar verdi. Medeniyet ateşini görmek isteyen, geceleyin patlayan namluların ağzına bakmalıydı. Dersim'in bir keçi beyni kadar olan küçücük beynini medeniyet ateşinden başka hiçbir ateş büyütemezdi. Savaş Dersim için bir nimetti.
''Böyle konuşma Usena Ağa'' diye bağırdı Kuapo. ''Köylerimizi, tarlalarımızı yaktılar. Yaralı çocuklarla, kadınlarla doldu mağaralarımız.''
''Savaşı sen başlattın bu bölgede Kuapo. Gittin Armutka'yı bastın, askerleri öldürdün. Silahlarını, cephanelerini alıp götürdün. Yalan mı? Seyit Ana elini vicdanına koy da sen söyle.''
Bakışlarını Usena Ağa'nın sorgucul bakışlarından kaçıran Seyit Ana, ''Ama bize silahlarınızı teslim edin dediler.'' diye söze girdi. ''Gençlerimizi askere çağırdılar. Yol, karakol yapımında zorla çalıştırmaya kalkıştılar. Tahsildarlarınızı bizim gösterdiğimiz adamlardan seçin dedik, kabul etmediler. Topraklarımıza, dağlarımıza durmadan asker yığdılar. Askeri gören keçinin sütü kesilir Usena.''
Acı acı gülümseyerek başını iki yana salladı Pir Usen. Yavan keçi medeniyeti sevmez diyecekti ki son anda vazgeçti.
''Aklınızı başınıza devşirin ağalar.'' diye derin bir nefes aldı Usena. ''Dersim devlet değil, devlete devlet lazım. Dersim'i Kemal Paşa'nın karşısına diktiniz. Kemal Paşa'nın has halis bir Alevi olduğunu unuttunuz. Kemal Paşa'nın atası Horasan'dan gelmedir. Bunu yedi düvel bilir de Dersim bilmez. Kemal Paşa'nın kökü gider İmam Cafer'e dayanır. Kemal Paşa'nın 3 günlük Roze Kahani orucunu tuttuğunu içinizde bilen var mı?''
İhtiyarların sakallarını süzdü.
''Yok, bilen yok. Cahilliğin Allah belasını versin. Kemal Paşa Diyap Ağa'ya ne demiş? Bu Dersim olmasaydı ben bu 7 düveli nasıl yenerdim demiş. Bunu da mı duymadınız? Kemal Paşa ehli hak dininin 7'lerine dayanmasaydı 7 düveli yenemezdi.''
''7'lerin aslı nedir Piro?''
''Bunun sırası mıydı şimdi?'' dercesine ters ters Yavan'a baktı Piro.
Elini göbeğinin üzerinde kenetleyerek,
''Yediler Sultan Sohak'ın karısıyla perde gerisinde kırmızı bir ipek şal üzerinde 7 günde harcadığı marifetten türeyen mübarek varlıklardır. En güzeli Mir Mısto'dur. İkinci Habib Şah'tır ki kılıcı gül kadar naziktir. Üçüncüsü Kul Vafa'dır. Dördüncüsü Sahidin'dir. Beşincisi Muhammed Gavre Savar'dır ki her kipriğinde 1000 ton altın değerinde bilgi beceri nuru vardır. Altıncısı Baba Huso'dur, 7.'si de Pir Cin'dir.''
Mağaraya çöken sessizliği hayra yoran Piro,
''Bunları hep bilmek lazım.'' diye sürdürdü. ''Cahilliğin sonu asiliktir. Nizam, intizam ehli hakın temelidir. Hak Teala insana devlet vermiş ki nizam, intizam kursun, rahat etsin. Allah'ın da devleti var. Benyamin, Allah'ın terden yarattığı başvekilidir. Davut soluktan sinirden yaratılmış, siniri temsil eder ki Allah'ın hakimidir. Pir Musi iyi ile kötüyü kaydeden bir katiptir. Bıyıktan yaratılan Mısto Nusayr de Hak Teala'nın ölüm meleğidir. Bunları bilmek lazım, cahillik cinayettir.''
Yeni yeni şeyler duyan ihtiyarlar kendi cahilliklerinin farkına aniden varmışçasına birbirlerini süzdüler. Pir Usen'in derya kadar enginleştiğini düşünenler oldu. Top ve makinalı tüfek ateşini Piro durdurabilir miydi acaba?
''Teslim olun.'' diye sürdürdü Piro. ''Devletin önünde tutunamadınız. Hepiniz kaçtınız. Ali Boğazı'na sığındınız. Teslim olmazsanız bu boğaz hepinize mezar olur. Buna da en çok Kemal Paşa üzülür.''
Titrek, karıncalı, çaresiz, kararlı, ikircikli sesler yükseldi ihtiyarlardan.
''Derdimizi Kemal Paşa'ya bir anlatsak.''
''Abdullah Paşa'nın gayesi Dersim'i Kerbela'ya çevirmektir.''
''Dersim'in yüce dağları Kerbela'da olsaydı Kerbela Kerbela olmazdı.''
''Allah Abdullah Paşa'ya mal versin de kaşınacak tırnak vermesin.''
''Ha Dersim'e medaniyet yuları takmışsın, ha topal eşeğe Şam palanı vurmuşsun.''
Sinirinden eli ayağı titreyen Pir Usen, ''Cahilliğinizi kusmayın.'' diye bağırdı. Aynı anda herkes teslim olsa da reçkanlar teslim olmaz diye diklendi Kopo.
''Dersim toprağından sökemez kimse bizi. Büyük ağacın kökü büyük olur. Biz kimseden asker istemedik, vergi istemedik. Kimseye zorla yol yaptırmadık, karakol yaptırmadık. Dağlarımızı, ziyaretlerimizi askere çiğnetmesinler. Sakalına, niyetine hürmet ederim ama yaramıza tuz ekme. Savaşla sımsime oyununu birbirine karıştıran insanlar var bu Dersim'de.''
Dipnot: sımsime,
Sıraya dizilen oyuncular baş ve işaret parmaklarıyla burun deliklerini kapatır ve aynı anda ses çıkartırlar. Sonra her oyuncu yanındakini gafil avlayarak suratına tokat atmaya çalışır. Mağaraya çöken sessizlikten korktu Yavan. Bargini köyünün muhtarı Tuğrabi'yi ihtiyarların arasında görünce şaşırdı. ''Bu adamın ne işi var burada?'' diye iç geçirdi. Bu ihtiyar Sünepe muhtar geçen yıl binbaşının inadına gitmeyip de sakalını kesseydi, 36 barginili merekte cayır cayır yanmayacaktı. Dışarıdan gelen kadın çığlıklarına kulak verdi. Hozat'ın Kayışoğlu uçurumlarından gözleri bağlanarak aşağı atılan Ermeni çığlıklarını anımsadı. Konaklarını tertele artığı güzel Ermeni kadınlarıyla şenlendiren çarsancak ağalarına benzetti kendisini. Sezdirmeden kalabalıktan sıyrılarak dışarı çıktı. Karanlık Avke'yi anımsattı. Sır yüklü dil vermez, kurşun geçirmez her şey kadını anımsatır. İri şehla bakışlı kadına şimdiye kadar dokunamamış olmanın acısını tarifsiz bir zevkle duyumsadı. Dokunma büyüyü bozar. Dokunamayanın arzusu acıya dönüşür. Acı aşığı pişirir, deliliğin tatlı ve şaşırtıcı gücüyle donatır. Hiçbir zevk böylesi bir acının verdiği zevkle ölçüşemez. Ali boğazına çöken dayanılmaz sinsi karanlığın nabzını dinledi dikkatle. Kadınların ceset ve taze yara kokusuna tutunan ağıtları, baykuşların ve kurbağaların şamatasını bastırıyordu. Ellerinin kanını ve yüzünü tagar çayında yıkayan Mısteseliç, şafak sökmeden önce Yavan'la birlikte Ali boğazını terk etti. Yavan'ın yanında anasını ve kardeşlerini dünkü bombalamalarda yitirmiş 3 yaşında bir kız çocuğu vardı. 37. ayrımın sonu. Sayfa 358.